Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla karşınızdayız. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü Kırk Ambar programımızda bir konuyu konuşacağız. Önemli bir konu. Dün itibariyle Türkiye'de yaklaşık 17 milyon ortaöğretim öğrencisi ve 1 milyondan fazla olduğu söylenen öğretmenlerimiz eğitim yılına başladılar. Yeni eğitim öğretim yılına başladılar. Ama biz bugün yüksek öğretimi konuşacağız. Bugünlerde üniversitelerimizde akademik açılışlarını yapıyorlar. Belki hocam haftaya lise ve orta evet. öğretimi de bir konuşuruz. Ama bugün üniversiteyi konuşacağız. Evet. Önümüzde henüz yayınlanmış bir rapor var. Eğitim 1S'nin hazırladığı bir rapor bu. Yüksek öğretimle alakalı bir rapor. Ergün Yıldırım hocamızla bunu konuşacağız. Yüksek öğretime bakış, izleme ve değerlendirme raporu 2018 başlığını taşıyan Eğitim 1S'nin adına Ali Yalçın'ın, Genel Başkan Ali Yalçın'ın gözetiminde Şükrü Kolukısa ve proje yöneticisi Atilla Olçum başkanlığında yürütülmüş bir...
Bir de şey var, bu Bekir evet. Gür evet. hoca var. O arkadaşımız hakikaten bu alanda çok önemli çalışmalar yaptı. Öteden beri yapıyor.
Evet.
O nedenle onun ismini anmak da gerekir.
Gerekir, evet. Bu raporu hocam değerlendirelim. Ben aynı zamanda programımızın arasında size hem bir akademisyen olarak üniversite öğrencilerimize sosyoloji dersi, iletişim fakültesinde gerek diğer fakültelerde sosyoloji dersleri veren bir hocamız olarak tavsiyelerinizi, okumaları gereken temel eserler neler olmalı, şehirler, kültür merkezleri, üniversiteler nasıl değerlendirilir, bu 4-5 yıl nasıl değerlendirilir bunu da sormak istiyorum bu raporun dışında. Şimdi... Özet olarak rapora bakarsak uzun bir rapor hocam. Son 10 yılda yüksek öğretime erişim ve katılım başlığı altında bakarsak son 10 yılda yüksek öğretimde toplam öğrenci sayısında ciddi bir artış var. 2.485.000'den 7.560.000'e yükselmiş. Evet. Son 10 yıllık yani 2008'den bu tarafa 2007'den bu tarafa böyle bir artış var. İllere göre öğrenci sayılarına bakıldığında İstanbul'da devlet okullarında, devlet yüksek öğretim kurumlarında 310 bin, Ankara'da 224 bin, İzmir'de 152 bin, Konya'da 125 bin. Bunu Kocaeli, Isparta gibi iller takip ediyor. 2008 yılında 17 bin uluslararası öğrenci ülkemizde öğrenim görmekteyken bu 2017 yılında 118 bine çıkmış. Evet, bu da önemli bir rakam. Evet. Tabii bu sayı neredeyse iki katına çıkmış gözüküyor. Son 10 yılda 2.485.000'den 7.560.000'e yani böyle 5 milyonluk bir artış evet. var. Fakat burada açık öğretim faktörü de devreye giriyor. Devlet yüksek öğretim kurumlarında okuyan ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin yarıdan fazlası açık öğretim öğrencisi. Bu manada açık öğretim kapsamında Anadolu Üniversitesi toplam 3 milyon 171 bin öğrenciyi listesinde kayıtlarında tutuyor. Atatürk Üniversitesi'nde Erzurum'da 265 bin, İstanbul Üniversitesi'nde de 151 bin öğrenciye sahip. Sadece Anadolu Üniversitesi'nde toplam açık öğretim öğrenci sayısı en fazla 100 yüze öğrenciye sahip üniversite olan İstanbul Üniversitesi'nin 29 katı büyüklüğünde. Evet, evet. Bu aşırı artış Türkiye'deki yüksek öğretim sisteminin genel imaj ve kalitesini de tehdit eden bir boyuta dönüşmüştür diye bir kayıt da var.
Evet,
bu manada şimdi... hocam bu erişimi... Türkiye'deki evet. bu son 10 yıllık belki AK Parti hükümetleriyle beraber 2002'den beri bu yüksek öğretime erişim ve katılım artışını açık yarıdan fazlasını da neredeyse açık öğretimin oluşturduğu bir istatistikte nasıl değerlendirirsiniz?
Evet. Bir defa tabii hem halktan ciddi bir talep var üniversite öğretimi konusunda. Çocuklarının üniversite okumasını istiyor. Türkiye'de insanlar yemiyorlar, içmiyorlar, biriktiriyorlar ve çocukların eğitimine yatırıyorlar paralarını. Üniversiteyi okumak onlar için çok büyük bir anlam taşıyor. Hem meslek sahibi olma açısından önemli bu, hem de saygınlık, statü açısından önemli. Toplum sadece parasal açıdan bakmıyor üniversite mezunu olan kişiye. Bir saygınlık olarak bakıyor. Bu açıdan değer veriyor, anlam veriyor. Dolayısıyla herkes çocuğunun üniversite eğitimi alması istiyor. Bu yönde ciddi bir talep var. Bu talebin sonucu olarak da hükümetler ciddi anlamda, AK Parti hükümetleri Türkiye'nin bütün illerinde üniversite açtı. Yani Bitlis'ten diyelim işte Bilecik'e kadar 30 bin nüfusu olan şehirlerimizde bile üniversiteler var. Bu üniversitelerin hakikaten zaman zaman buralarda konferans verme imkanlarımız olduğu için, sempozyumlara katılma imkanımız olduğu için gözlemliyoruz. Mesela bu işte Muş'a gittim ben, efendim Kilise'de gittim veya Trabzon'da Karadeniz Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kütahya'da görev yaptım. İşte devlette yine merkezdeki üniversitelerde çalışıyoruz. Dolayısıyla doğuyla, batıyla, merkezle, taşrayla mukayeseli olarak Türkiye'deki üniversitelerin durumu nedir ve nereye doğru gidiyor, bunu anlama imkanımız var. Bu istatistiksel veriler de bize aslında birçok şey anlatıyor. O da Türkiye'de niceliksel bir artışın olduğu eğitimde. Üniversite eğitiminde ciddi bir niceliksel artış var.
Sayıları da hocam isterseniz...
7 milyon civarında, evet, işte bahsettiniz.
Üniversite sayıları da şöyle olmuş hocam. 1980'de sadece 19
üniversite var.
Varken şu anda 112 devlet üniversitesi var. 73 vakıf üniversitesi ve meslek yüksekokullarıyla beraber 185'e ulaşmış, evet, durumda. Yani neredeyse 9 katı yani hocam.
Evet, hem çeşitlilik de var. Mesela, evet, temalı üniversiteler açıldı. Sağlık üniversiteleri gibi.
Evet, evet.
Da şu an ismini tam hatırlayamadım.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi açıldı. Bu tür temalı üniversiteler var. Yine özel üniversiteler var. Tümüyle
Türk
özel
Hava
olan.
Kurumu'nun üniversitesi
Türk
var
Hava
hocam.
Türk Hava Kurumu'nun veya işte Fatih Sultan Mehmet gibi yine vakıflar müdürlüğüyle ilişkili olarak olan üniversiteler var. Farklı statülerde ve farklı özelliklere sahip birçok üniversitelerimiz var artık. Teknik üniversiteler gittikçe çoğalıyor mesela. Bunların yenileri açılıyor.
Evet.
Türkiye burada çok büyük bir çaba içinde ve kurdukları mesela kampüslere bakıyoruz. Hakikaten çok 5 yıldızlı otel diyorum ben. Çok altyapısı güçlü olan kampüsler kuruluyor. Büyük bir gayret var, çaba var. Bu genç nüfusunu, dinamik nüfusunu eğitmek istiyor Türkiye. Bu önemli. Yani 7 milyon az bir şey değil. Bunun yarısı açık öğretim, yarısı hakikaten doğrudan üniversite ortamına giderek bu eğitimi alıyor. Oradaki laboratuvarlardan, oradaki diğer işte kütüphanelerden, dershanelerden yararlanıyor. Erişebilirliği açısından değerlendirdiğimizde Türkiye'de artık üniversitenin olmadığı bölge yok, il yok. Hakkari'de bile üniversite var. Yani Şırnak'ta üniversite var, Sirt'te üniversite var. Dolayısıyla Türkiye'nin her yerinde insanların kendi şehirlerinde eğitim alabileceği üniversiteler var. Bunlar çok büyük bir imkan. Aynı şekilde açık öğretimde çalışan insanlarımızın yararlanması açısından büyük bir imkan. Yani insanlar diyelim liseden sonra çalışmak zorunda veya bu süreli eğitimden yararlanamayanlar uzaktan eğitim dediğimiz, açık öğretim dediğimiz bu sistemden yararlanıyorlar. Bunu da hükümet aslında şöyle değiştirdi. Eskiden Eskişehir'de bir tek üniversitenin tekelindeydi. Ama bu tekele son verildi. Şu an Türkiye'de
Atatürk Üniversitesi'nde, evet, İstanbul Üniversitesi'nde
bu eğitim veriliyor ve dolayısıyla farklı üniversiteler de daha iyi eğitim vererek bir rekabet ortamı, serbest rekabet ortamı oluşturuyorlar. Özel üniversiteler Türkiye'ye çok önemli imkanlar getirdi. Yani diyelim Bilkent gibi daha çok vakıf ve devletle ilişkili bir üniversite sanırım. Ama Koç, Sabancı, Şehir Üniversitesi, Sabahattin Zaim gibi çok kaliteli üniversitelerimiz var. Ve bunlar uluslararası niteliğe sahip olan üniversiteler. Dünyanın birçok yerinden öğrenci alıyorlar. Bu üniversitelerimiz daha uluslararası bir niteliğe de bürünüyorlar. Eskiden sadece Boğaziçi Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi yabancı öğrenciyi görüyorduk bu üniversitelerde. Ama şimdi çok farklı üniversitelerde de bunlarla karşılaşıyoruz. Yani işte
tabii 118 bine
çıkmış durumda. Türkiye tabii yabancı öğrencileri destekleyen burslar veriyor. Yani bu hem Türkiye'nin diplomasisinin, uluslararası etkinliğinin, kültürel etkisinin, ticari etkisinin artması manasına geliyor. Hem de o insanlara destek vermiş oluyor. Dolayısıyla Uzak Asya'dan, Afrika'dan, Orta Asya'dan, Balkanlardan, Türkiye'nin bir yönüyle doğal, tarihsel hinterlandından birçok insan Türkiye'ye geliyor, eğitim alıyor, kültürümüzü tanıyor. Bizimle daha yakın bir ilişki ve etkileşim içine giriyor. Bunlar da çok önemli açılımlar. Bunu daha da artırmamız gerekiyor tabii. Çünkü dünyadaki üniversitelerle mukayese edildiğinde, özellikle gelişmiş olan ülkelerle mukayeseler yapıldığı zaman Türkiye'deki üniversite oranının hala düşük olduğunu söyleniyor bu araştırmada. Hani genelde diyoruz her yerde üniversite açıyoruz, bu kadar üniversiteye gerek var mı diye soruyoruz ama öte yandan da dünyadaki gelişmiş ülkelere baktığımızda bize göre çok daha fazla sayıda insana eğitim öğretim veriyor.
Evet.
Dolayısıyla vatandaşlarımıza olabildiğince üniversite ortamını sağlamamız gerekiyor ama genel politikada bu, ama o kişi okur mu, iyi yetişir mi, yetişmez mi, bir de o öğrencinin kendisine kalmış bir şey. Devlet, millet bu ortamı oluşturuyor, bu ortamdan geçmesine imkan sağlıyor, tercihine ve iradesine alan açıyor. Onu kullanıp kullanmamak, ondan yararlanıp yararlanmamak artık o kişiye kalmış bir şey.
Evet. Yani en azından ciddi bir fırsat eşitliği var değil mi hocam?
Bu açıdan tabii yani,
yani
bu klasik.
Yani Hakkari Lisesi'nden mezun olup Boğaziçi'nde evet. okumak için hiçbir engel yok,
yok
bu ülkede.
Yani. Evet. Bu çok önemli örnekleriyle de karşılaşıyoruz. Türkiye'nin hem birinci sınıf olan üniversiteleri var dünyada hakikaten. Boğaziçi gibi, ODTÜ gibi işte veya yeni yükselen Sabahattin Zaim gibi üniversitelerimiz var. Ama öte yandan daha orta düzeyli olan, daha yeni yeni gelişme çabasına olan üniversitelerimiz de var. Tabii üniversitelerin bir gelenek oluşturması, bilgi üretmesi de, insan yetiştirmede, bulunduğu şehri ve lokasyonu aydınlatmada, ticari olarak onlara katkı sağlamada, rehberlik yapmada, bütün bunlar zamanla olabilecek şeyler. Bir gelenek birden oluşmuyor. Önemli olan bunun istikrarlı bir biçimde yürümesi. Bugün özellikle AK Parti hükümetleriyle açılan üniversite sayılarına ve alınan öğrenci sayılarına baktığımız zaman çok büyük bir potansiyelle karşı karşıya olduğumuzu söylemek mümkün. Burada tabii erişim konusunda yani Hakkari'deki de ulaşıyor doğru, fakat Hakkari'deki orta öğretimde aynı imkanlara sahip olabiliyor mu İstanbul'dakiyle? Bu bir daha çok orta öğretimle ilgili bir şey. Bir de tabii Hakkari'de ya da Muş'taki üniversiteyle efendim Edirne'deki üniversite aynı öğretim üyesi potansiyeline, imkanına sahip mi?
Evet.
Bunlar çok önemli.
Hocam başka istatistikler evet. de var evet. bu araştırmada. İsterseniz onlarla devam edelim. Evet. Sizden onların yorumunu da rica edeceğim ben. Şimdi eğitim çıktıları açısından baktığımız zaman 2009-2017 yılları arasında yüksek öğretim mezun oranı kadın ve erkeklerde sürekli olarak da artıyor.
Evet.
Ancak yani erkeklerin yüksek öğretim mezuniyet oranı kadınlara göre yüksek.
Evet.
Her zaman olduğu gibi yüksek. 2016 yılında OECD ülkelerinde 25-64 yaş arası yüksek öğretimden mezun oranı %37 iken Türkiye'de bu oran %19'muş.
Evet.
Ve ortalamanın da altında kalıyor. Diğer OECD ülkelerinin altında kalıyor. Türkiye lisans mezun oranı %12, OECD ortalaması %16'ymış hocam.
Evet.
Yani yine yüksek lisans mezun oranı %2 ama OECD ülkelerinde bu oran %12 durumunda. Yani lisans mezunları kısmen ortalamaya yakın ama lisansüstü mezuniyette ciddi bir geride kalma var. Yine 2008-2017 yılları arasında Yani bir çıktı veriliyor ama sizin de az önce belirttiğiniz gibi hani iş bulma, işsizlik oranı da önemli bir bize veri sunuyor. İşsizlik oranı kadınlarda %14 bu esnada 10 yıllık süre içerisinde %14'ten affedersiniz %18.4'e erkeklerde de %8.1'den %8.7'ye yükselmiş durumda. Türkiye'de yüksek öğretim mezunlarının bu manada kadın erkek ortalaması işsizlik oranı %13.2. Evet. OECD ortalaması da %6.6'ymış. Yani iki katı gibi bir ortalama bu var.
Şeyle ilgili tabii. Yani o gelişmiş olan ülkelerin sadece üniversite mezunlarına değil, diğerlerine de sağladıkları istihdam düzeyi yüksek. Çünkü bunlar zengin ülkeler. Yani bizim ülkemiz ise yeni kalkınmak sürecinde olan bir ülke. Dolayısıyla hem üniversite mezunlarına hem diğerlerine istihdam etme düzeyinin o ülkelerle aynı olma şansı zor. Bir de üniversitelere mesela baktığımızda tabii o bir Fransa'nın, bir İngiltere'nin, bir Almanya'nın üniversite tarihleri eski, 100 yıllık en azından bir tarihleri var. Modern evet. anlamdaki üniversiteyi kastediyoruz. Yaygın ama bizde ise atılımlar yeni yeni biliyorsunuz. Özal 25 tane yeni üniversite açıldığında Türkiye'de fırtınalar koptu. Bu kadar üniversiteye gerek var mı dendi, değil mi?
Evet.
Bu kadar insanı yetiştirip nerede çalıştıracaksınız falan dendi. Şimdi daha sonra herkes çocuğunu üniversiteye vermek istiyor ve 200'den bahsediyoruz bakın. 25 tane açmıştı o zaman ve o açtıkları üniversiteler mesela Isparta'daki üniversite veya Sakarya Üniversitesi bugün en iyi üniversitelerden evet, birisidir. Evet. Yani
İstanbul
Sakarya
Teknik Üniversitesi'nden ayrılarak evet, açılmıştı evet, hatta yani hocam
çok
Sakarya
iyi Üniversitesi. Üniversiteler bunlar artık günümüzde gelişmiş, oturmuş. Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale'deki üniversite, Kütahya'da işte Dumlupınar Üniversitesi. Çok iyi yerlerde olan üniversitelerimiz var artık. Yani Osman Gazi, Eskişehir'de evet, aynı şekilde. Evet. Dolayısıyla bunlar zaman içinde gelişecek, ilerleyecek. Önemli olan bizim bunlarla ilgili bu sayısal verilere sadece bakmakla yetinmeyip bunların içeriğiyle de ilgilenmemiz. Efendim bizim yüksek lisans yapma oranımız gelişmiş olan ülkelere göre düşük. Dolayısıyla biz bol bol yüksek lisans verelim gibi bir tavra yönelmemeliyiz. Biz hakikaten standartlarımızı koruyarak daha da ileri bir düzeye taşımak için çabalar içinde olmalıyız. Daha kaliteli yüksek lisanslar yapılsın, doktoralar yapılsın. Dünya çapında mühendislerimiz bugün var, doktoralarımız var. Sosyal bilimlerde de olsun bunlar. Birçok alanda olsun. İnsanlarımız yetiştiği zaman Türkiye'de istihdam imkanı bulmuyorsa, efendim gitsin, şeyde bulsun, Afrika'da bulsun, Orta Doğu'da, Orta Asya'da, Avrupa'da bulsun, Balkanlar'da bulsun, değil mi?
Ya, yani o kalibrede olsunlar.
Onu önemseyelim, onun içeriğini zenginleştirmeye çalışalım. Özel üniversiteler hem ciddi anlamda bir motivasyon, bir katkı sağlıyorlar. Ama aynı zamanda bu üniversitelerdeki eğitimin içeriğine de çok ciddi manada dikkat etmemiz gerekiyor. Bu yüksek lisans doktora alanlarında çok istismarlar var. Özelde de değil sadece, devlet üniversitesinde de var bunlar. Mesela ismini söylemeyelim, daha geçen de bir doktora çalışmasının ne kadar pespaye olduğu Doğu Anadolu'da bir üniversitede ve büyük bir üniversite. Türkiye'de açılan üçüncü mü dördüncü bir üniversite. Orada günlerce medyada tartışıldı ve utanç verici bir şey. Dolayısıyla bizim bu alandaki çalışmalarımızı kaliteli hale getirmeliyiz, standartlarını yükseltmeliyiz. Ahbap çavuş ilişkisi, ideoloji ilişkisi vesaire, akrabalık ilişkisi değil, bilimsel etiğimizi, bilimsel ölçülerimizi korumalıyız. Bunları kalitelerini, standartlarını oturttukça daha çok insanımız yetişecek ve daha faydalı hale gelecekler.
Evet.
Hocam, bu yolda olup yürümek önemli. Yani.
Burada da hocam hem bizde hem de dünya ülkelerinde de ilginç sayılar var. Türkiye'de evet. hocam 2008 yılında, yani 10 yıl önce 3744 doktora, evet. 32425 yüksek lisans mezunu varken, geçen yıl yani 2017 yılında 6045 doktoraya neredeyse evet. iki katına çıkmış.
Ciddi bir yükselme.
48683 de yüksek lisans mezunu verilmiş. Yani doktorada iki katına yakın bir evet. artış, yüksek lisansta da bir buçuk katına yakın bir artış var. İlginç hocam bu Hindistan'da tabii nüfus çok kalabalık.
Çok kalabalık.
1.6 yani. Milyon.
Çok kalabalık.
Rusya'da 1 milyon. Amerika'da 870 bin, Çin'de 630 bin, Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık'ta da 200 binin üzerinde kişi yüksek lisans programlarından mezun oluyormuş.
Evet.
Bizde toplamı 51 bin.
Evet.
Böyle bir şey var. Tabii hocam değil mi? Yani doktoralı, yüksek lisanslı mezunlar daha çok Ar-Ge çalışmaları, daha çok böyle nitelikli iş gücü, yani daha rekabetçi bir ekonominin oluşması için yani daha uzman kadrolar aslında bunlar.
Çünkü
yani bunların sayısının artması Ar-Ge ve ekonominin
beslenmesi
açısından da önemli.
Önemli. Çünkü üniversiteleri genel olarak tanımlarken işlevsel olarak fonksiyonel açıdan diyorlar ki üniversite bir araştırma yapan bir yer, iki meslek öğreten bir yer, üç işte çevresini topluma kamuoyunu aydınlatan, dört ticari çevrelerle ilişki kuran, onlarla karşılıklı olarak etkileşimde olan yapılardır. O nedenle teknoparklar yapılıyor şimdi bu çerçevede.
Evet, evet.
Yani ticari kesimle akademik kesimin etkileşimini sağlamak, bunların birbirine katkısını aktarmak için böyle çalışmalar yapılıyor. Yani üniversite hem çevresindeki ekonomik kalkınmaya katkı sağlamalı, hem çevresindeki toplumun aydınlanması için katkı sağlamalı. Yani işte STK'lara diyelim danışmanlık yapması, içinde yer alması, yerel yönetimlerde, meclis üyelerinde. Yani bir ara bir belediye başkanımız diyordu, keşke bizim meclis üyelerimiz arasında emlakçılardan ve müteahhitlerin yarısı, çeyreği kadar akademisyen olsa. Çünkü bir bölgenin, yani bir kentin, bir semtin sadece inşaat, yol, elektrik, su değil, aynı zamanda kültür meseleleri var. Efendim aile meseleleri var, diğer meseleleri var. Kentleşme bunlarla bir bütünlük taşıyor. Dolayısıyla üniversitelerin bu tür şeyleri var, fonksiyonları var. Hem ticarete, sanayiye katkı sağlamak, hem çevre kamuoyunu aydınlatmak, hem öğrenci yetiştirmek gibi birçok şey var, yönü var.
Evet.
Bu her şehirde üniversite açılmasının önemli amaçlarından birisi de budur. Yani o şehri katkı sağlasın. Orada işte ticari sanayi organizasyon bölgeleri var mesela. Üniversitelerle onlar beraber çalışsınlar. Mühendisler özellikle, o teknik alanla ilgili çalışan birimler. O valilik ve diğer yerel yönetim birimleri, sosyoloji, ilahiyat, siyaset bilimi, işletme, bunlardan yararlansınlar.
Sivil toplum
aynı şekilde,
kuruluşları.
Tabii sivil toplum kuruluşları.
Üniversitelerden hem faydalansın.
Evet.
Üniversite öğrencilerinin bir takım sosyal girişimcilik,
evet,
örneği sergilemeleri, bu tür faaliyetleri de, bu tür faaliyetlerin içinde olmaları açısından da hocam STK'larla üniversitelerin
beraber olmaları,
beraber
çok
olması
önemli.
Da önemli.
Kesinlikle,
değil mi hocam?
Kesinlikle yani.
Evet.
Dolayısıyla çok yönlü işlevleri var üniversitelerin.
Evet.
Bu topyekün işlevleriyle değerlendirmek gerekir.
Evet. Hocam raporun başka başlıkları da var. Öğretim elemanları, sayıları, eğitim ortamları, finansmanı gibi. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırk Ambar programımız devam ediyor. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Programımızda bugün yüksek öğretime bakıyoruz. Eğitim Bir Sen tarafından Yüksek Öğretime Bakış 2018 raporunu değerlendiriyoruz. Üniversite sayıları, Türkiye'deki üniversite sayıları, üniversite öğrenci sayıları, lisansüstü çalışmalarda bulunan öğrenci sayıları, bunların çıktıları, Türkiye'nin 10 yıllık süreç içerisinde geçirdiği serencamı burada değerlendiriyoruz. Bu konuyla ilgili farklı başlıklar altında. Tabii yüksek öğretim denilince hocam ana aktörler akademisyenler,
evet,
öğretim elemanları, öğretim görevlileri, öğretim üyeleri. 2008-2017 yılları arasında toplam öğretim elemanı sayısı 98 binden 158 bine, öğretim üyesi sayısı da 39 binden 77 bine, öğretim görevlisi sayısı da 24 binden 35 bine, araştırma görevlisi sayısı da 35 binden 46 bine yükselmiş. Yani düzenli bir Yükseliş var. Artış var. Ve bu sayının %85'i devlet üniversitelerinde, %15'i de vakıf üniversitesi kurumlarında, vakıf yüksek öğretim kurumlarında çalışıyorlar. Ne dersiniz? Yani bu sayılar yeterli midir? Bizim YÖK'ün de hazırladığı bundan 3 ay önce bir rapor vardı. Evet. Vakıf üniversiteleriyle ilgili bir rapor vardı. Orada öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı kimi vakıf üniversitelerinde 9 iken, 9 ile 15 arasındayken, kimi vakıf üniversitelerinde 60'tı bu. Akademisyen ana aktör müdür hocam üniversite eğitiminde? Yani biz burada derslikleri tartışıyoruz, üniversite sayılarını tartışıyoruz. Ar-Ge çalışmaları, teknoparklardan bahsettik az önce. Ana aktör öğretim elemanları mıdır? Ne dersiniz?
Şimdi üniversiteyi bir bütün olarak düşündüğümüzde aslında 3 önemli özne var. Bir tanesi işte akademisyenler. İkincisi akademisyenin çalışmalarını destekleyen altyapılar. Üçüncü olarak bunu alan, bununla ilişkili kuran öğrenciler. Bu 3 önemli öznenin etkileşime dayanıyor üniversite. Akademisyenler açısından baktığımızda tabii akademisyen burada daha belirleyici bir konuma sahip. Yani ana özne olarak değerlendirmek mümkün. İyi yetişmiş, donanımlı bir yapıya sahip olan, aynı zamanda pedagojik açıdan da öğrencilerle, çevresiyle, kurumuyla daha sağlıklı ilişki kurabilen akademisyen tipi önemli. Yani çok donanımlı, çok bilgili bir akademisyen olabilir ama bunu öğrencilere aktarma, onlarla etkileşime girerek onları yetiştirme konusunda yeterli bir pedagojik düzeye, bilince sahip değilse bu akademisyen sadece araştırma yapar ve dolayısıyla gelişmiş ülkelerde bu tür şeyler de var. Sadece diyelim araştırma yapmakla yükümlü olan akademisyenler var. Ama bizim üniversitelerimizde akademisyenlerden istenen hem araştırma yapacak, hem öğrenci yetiştirecek, hem de üniversitenin çeşitli sosyal faaliyetlerine katkıda bulunacak. Bu aslında çok önemli 3 görev. Bu görevleri tabii birlikte yapmak kolay değil. Yani hem araştırma yapacaksınız, 20-30 saat derse gireceksiniz, hem de
yayın vereceksiniz.
Bunlar zor şeyler hakikaten. Yani Avrupa'da çok başarılı çalışmalar yapılıyor, Amerika'da doğru ama yani 70 sayfalık, 50 sayfalık bir makaleyi hazırlamak için 2 eğitim dönemi izin alıyor. Kendisine destek veriliyor ve geliyor o çalışmayı yapıyor. Elbette emek harcadığınız zaman, tefekkürde bulunacak zaman bulduğunuz zaman, finansal destek bulduğunuz zaman bu çalışmayı yaparsınız. Yine elbette eğer siz bilimsel bir motivasyona sahip değilseniz, bilimsel bir etiğe, ahlaka sahip değilseniz, insanlar cebinizi de doldursalar finansal olarak, size bir yıl değil 2 yılda izin verseler, 5 sayfalık bile nitelikli bir şey yazamazsınız. Her şeyden önce akademisyen, akademisyenliği sevmesi lazım yani. Bu meslek benim için önemli. Şimdi bu Bir Dinozorun Anıları diye bir kitap vardı. Yazarın ismini Mine Urgan'dı sanırım. O diyor ki ben diyor İstanbul Üniversitesi'ne atandığım zaman çok sevindim diyor. Hem diyor öğretmenlik yapacağım, yazı yazacağım, araştırma yapacağım, hem de devlet bana para verecek. Hiç unutamadığım bir şey. Düşünüyorum hakikaten bizim kuşaktan birçok arkadaş da öyle. Biz zaten dergilerde yazı yazmışız, kitap okuyoruz, araştırma hoşumuza gidiyor. Bir de üniversitede devlet veya üniversite sana yer veriyor, kütüphane imkanı var ve sana geçinebilecek kadar da para veriyor. Bu inanç önemli bir şey yani akademisyenliği önemsemek, araştırmayı, okumayı, ondan sonra öğrencilerle beraber tartışmayı, beraber olmayı önemsemek, onları muhatap almak, öğrenciler hangi düzeyde olursa olsun, sınıfa girdiğimiz zaman, kampüse girdiğimiz zaman kendi ideolojik, etnik, mezhebi kimliklerimizi paranteze alarak oradaki bütün öğrencileri öğrencimiz olarak görmek, onlara eşit davranmak, onlara yardımcı olmak, soru sordukları zaman alıp başlarına çalmamak, azarlamamak, yardımcı olmak, bunlar çok önemli bir şey. Akademisyene erişilebilirlik de önemli bir şey. Bizim sorunumuz akademisyenler olarak çok fazla yük taşımamız. Her üniversitede bu böyle değil tabii. Yani çok rahat olan akademisyenlerimiz de var. Daha gelişmiş, merkezde yer alan üniversitelerde çalışanlar için söylüyorum. Dolayısıyla akademisyenin öğrenciyle, çevreyle kuracağı ilişki ortamın daha verimli olmasını sağlıyor. Bunun yerine akademisyen kalkıp sürekli küçük mevkiler için birbiriyle rekabet eden, çatışan, hizipleşen, iftiralar atan, gıybetler peşinde koşan bir kimliğe bürünürse en büyük zararı kendisine verir, sonra da çevresine ve öğrencilerine verir.
Evet.
Verimli olamaz.
Evet, evet.
Bizim Türk üniversitelerinde yaşadığımız önemli sorunlardan
yani
birisi bu.
Yani akademisyenin bir aydın münevver sorumluluğu da var değil mi hocam?
Tabii yani, aydınlatma diyoruz.
Evet.
Kamuyu aydınlatma, toplumu aydınlatma çeşitli konularda, bilimle aydınlatma, araştırmalarla aydınlatma. Mesela diyelim işte bu Bekir Gür isminden bahsettik. Eğitimle ilgili öteden beri ilgilenen bir akademisyen arkadaş ve bu çalışmalara rehberlik yapıyor. Diğer akademisyenlerle beraber Türk kamuoyunu aydınlatıyor. Düşünmeye çağırıyor. Bu önemli bir şey. Bir STK ile birlikte bunu yapıyorlar üstelik. Akademisyenler önemli. Türkiye aslında bu AK Parti hükümetleri döneminde çok önemli yatırımlarda bulundu. Mesela doktora yapan herkese post doktora imkanı sundu. Yurt dışında 3 ay, 6 ay kalma gibi seçenekler herkese sunuldu. 2008'ler, 2013'e kadar, 14'e kadar böyleydi sanırım. Sempozyumlara katılma, yurt dışında, yurt içinde yolluk, yevmiye vesaire giderlerinin karşılanması. Bunlar çok önemli. Bazı yöneticilerimiz efendim ya o sempozyumlarda ne konuşulduğunu biliyoruz biz. Dedikodu yapıyorlar diyorlar. Ben bu düşünceye de katılmıyorum. Çünkü bir biçimde akademisyenler yabancı bir ülkeye gidip orada gezdiklerinde, oradaki farklı akademisyenlerle ilişki kurduklarında, onları dinlediklerinde belli bir imkan, belli bir katkı, belli bir motivasyon edindiklerine inanıyorum. Bu yani insanların hep kötülük yaptıklarını düşünerek onları yönetemeyiz, onlara katkı sağlayamayız. Bu tür sorunlar varsa bunları çözmek için uğraşacağız ama yine bu sempozyumlara katılma, yine üretimde bulunmak için zaman zaman gezilere gitmenin önlerini açmalıyız. Bir akademisi diyelim ki biz Endülüs'e gittik. Endülüs'te 6 gün kaldık. Oradaki şehirleri dolaştık. Oradaki kültürleri tanımaya çalıştık. Ondan sonra Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen akademisyenlerle tanıştık. Bu tanışıklığı Endülüs perspektifiyle yaptık. Yani bunlar hep önemli bir şey aslında. Yani önemli bir metin sunmasanız da akademisyen kimliğinizle oraları dolaşmanız, görmeniz, belli bir dünya ufkuna sahip olmanız ve bununla akademik çalışmalarınıza belli bir heyecanla katkı yapmanız önemli bence. Dolayısıyla hem akademisyenlere ekonomik anlamda belli teşvikler yapıldı, önemli destekler sağlandı, projeler destekleniyor. Ama ağır yükleri de var öğretim üyelerinin. Bence en büyük sorun bu ideolojik hizipleşmelerin, tartışmaların bir an önce son bulması akademisyenler arasında.
Evet.
Ders yükünün azaltılması. Efendim ben nasıl olsa profesyonel bir eğitimciyim. Burası lise, ilkokul, ortaokul değil. Öğrenciye sadece ders verip çıkarım gibi saçma sapan inanışlardan uzak durmak gerekir yine. Yani öğrenciye her zaman yardımcı olma çabası içinde olabildiğince. Yani kampüste, sınıfta, kütüphanede, diğer yerlerde yardımcı olmak önemli.
Evet.
Bir de burada özel üniversitelerin sayısından bahsettiniz öğretim üyesi. Bu konuda özel üniversiteler çok cimri davranıyor açıkçası. Bakın 70'in üzerinde özel üniversiteden bahsediyoruz. Çok ciddi bir rakam. Ama devletin öğretim
73
üyesi.
73 vakıf üniversitesi.
Devletin öğretim üyesi kadrosu 100 bini geçiyor. Ama özel üniversitenin öğretim üyesi kadrosu 17 binden bahsediliyor. Çok evet. Ciddi bir orantısızlık var. Özel üniversiteler devletin öğretim üyelerinden yararlanıyorlar. Öğretim üyesi yetiştirme gibi külfetli şeylerden uzak duruyorlar. Sürekli öğrencilerini, öğrenci sayılarını artırıp daha fazla para kazanma çabası içinde oluyorlar. Ticari amaç taşıyor, elbette para kazanacak. Bunu saygıyla karşılıyorum. Ama öğretim üyesi de yetiştirmesi gerekiyor. Burası sadece para kazanma yeri değil. Eğitim yeri. Salt para kazanmak için gidip ne bileyim araba satabilir insanlar. Yani arpa buğday satabilir, başka şey satabilir. Eğitim olduğu için eğitimci de yetiştirmesi gerekiyor. 17 bin olmaz yani, çok ciddi anlamda doğru. Düşük bir rakam.
Yani kendi eğitimcisini de yetiştirmesi gerekiyor.
Araştırma görevlilerini alarak, onlara yüksek lisans doktora yaptırarak onları yetiştirmesi gerekiyor. Evet. Devletten hazır alıp onlardan faydalanmak ve sonradan çıktılarını gösterip ben çok başarılıyım demek biraz daha göz boyamacılığı aslında.
Evet.
Açıkçası.
Hocam birkaç istatistik daha vereceğim burada. O bizim asıl bir sorumuzu soralım. Yani ne tavsiyelerde evet. bulunacağız üniversiteli öğrencilere? Tabii bütçe ciddi şekilde artmış hocam. Yükseköğretimin finansmanı diye bir başlık var bu raporda. Son 10 yılda yükseköğretime ayrılan bütçe 8,8 milyar TL'den 27,8 milyar TL'ye yükselmiş. Yani 3 katı
ciddi bir rakam,
bir artış. Tabii siz de önceki konuşmalarınızda, cümlelerinizde de vurguladınız. Üniversitelerin akademik ve yenilikçilik performansı biraz düşük. Türkiye toplam yayın sayısında dünyada 20. toplam atıf sayısında 26. sırada bulunuyor. Ekim 2017 itibariyle Web of Science'da endekslenen Türkiye adresli toplam 63 dergi bulunuyor. Türkiye adresli bu bilimsel dergilerin etki değerlerinin de genel olarak düşük olduğu evet. vurgulanmış durumda. Dolayısıyla yayın, Ar-Ge çalışmaları ne yazık ki bütçe oranında, eğitim ortamları sayısı, adetleri oranında çok artmadığı da
bu çok
bir
önemli
gerçek.
Ali Bey, müsaade ederseniz şimdi bu çok ciddi bir destek var hükümet tarafından. Hakikaten yani bak kaç kat bir artış var. Fakat bizdeki üniversite vizyonu şöyle, yani üniversite çok güzel binalar yapmak, çok fazla sayıda öğrenci almak. Bu tutumu gözden geçirmemiz gerekiyor. Bu paraların büyük bir kısmı 5 yıldızlı otel gibi binaları yapmaya aktarılıyor. Hala devam evet. ediyor. Ya ben ilk sosyoloji bölümüne Fırat Üniversitesi'ne başlamıştım. O zaman inşaatlar vardı ve hala inşaatlar devam ediyor. Bunlara son vermek gerekiyor. Bu olmaz. Buradaki binaların yapısı değil, oradaki öğrencilere okutulan, sunulan imkanlar ve içerikler önemli. Londra'da SOAS'a gittik bir arkadaşla. Belki daha önce de söyledim. Cambridge ve Oxford'da da okuyamadık ama gezme imkanı bulduk Allah'a şükür. Üniversiteleri böyle 5 yıldızlı otel binalarından oluşmuyor yani.
Taş binalar.
Taş
yani
binalar, çok. Eski binalar. Dolayısıyla bu paraları ciddi anlamda bu binalara aktarmak yerine biraz daha eğitimin içeriğine aktarılması gerekiyor. Mesela dergiler ve yayınlarda ciddi sorunlar var. Üniversitelerin kendi dergileri var ve üniversitedeki öğretim üyeleri kendi hakem kurullarını oluşturuyorlar ve o kendi üniversitedeki şeyler, hocalar orada yayınlıyorlar. Doçentlik jürilerinde bulunduk. Bakıyorsunuz 10 tane makale önünüze gelmiş. 7'si kendi üniversitesinin dergisine yayınlanmış. Uluslararası dendiği için de uluslararası yayın diye sayılıyor. Bunlar tabii aşılması gereken sorunlarımız. Yani bunları nitelikli hale getirmemiz gerekiyor. Nasıl yapabiliriz? Belki üniversitelerden bağımsız yayın yapan kuruluşları, kurumları desteklemek gerekiyor. Mesela TÜBİDAK veya TÜBA, hakemli dergiler belki yayınlamaları gerekiyor. Daha objektif kurullar tarafından denetlenen.
Ya da bizim dergilerde evet. yabancıların da yayın yapmak için can attığı
dergiler
yayınlarımızın
yani
olması
mesela
gerekiyor.
Diyelim, Türkiye Günlüğü diye bir dergi var. Doğu Batı Dergisi gibi bir dergi var. Bu dergilerin çoğalması ve bunlardan yayınların yapılması lazım.
Evet.
Bu dergiler kesinlikle torpille makale yayınlamazlar.
Evet, evet.
Yani Mustafa Çalık'ın kulakları çınlasın veya Taşkın Bey'in kulakları
evet, Taşkın
çınlasın.
Taşkın Bey Doğu Batı'dan.
Evet. Bu dergiler evet. kesinlikle torpille makale yayınlamazlar.
Evet,
bu tür
evet.
dergilerimizin çoğalması lazım. Yani.
Doğru, doğru hocam.
Yayınlarımız, bunlar İngilizce yayınlanmıyor ama Türkiye'nin bence dünyanın da en nitelikli dergileri arasında yer alıyorlar.
Evet, evet. Hocam tabii sonuç bölümünde aslında bu konuştuğumuz şeyler bir toparlanmış ama benim en çok ilgimi çeken açıköğretim, yükseköğretim, açıköğretimin bu yükseköğretim sistemi içindeki payı azaltılmalıdır deniyor. Evet, daha çok yüz yüze öğretim imkanları artırılmalıdır deniyor. Lisansüstü çalışma yapan öğrencilerin yine sayısında artış olmalı. Öğrencilere sağlanan yurt imkanlarının arttırılması gerekir diyorlar ki bununla ilgili devletin çok büyük bir çabası var. Daha hafta sonu bir haber okudum. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde 10 bin kişilik bir yurt yapılıyor. Hizmeti açıldı. Evet. Açıldı hocam. Yani koskoca bir köy
çok
gibi
büyük bir
kampüs yurt açıldı. ARGE çalışmalarının, ARGE harcamalarının artırılması, öğretim elemanı sayılarının artırılması da yine bu sonuç rapor olarak yayımlandı. Güzel bir çalışma olmuş hocam.
Evet,
emeğine sağlık.
Yani
bunu
bir de
hazırlayan
STK ile akademisyenlerin işbirliğine dayalı bir çalışma olması da başka bir
Evet.
Eğitimle ilgilenen bir sivil toplum kuruluşumuz
var. Ve genelde
var.
Bizim bu sendikalar çok siyasi angajmanlarıyla
yapıyorlar.
Eğitim
ve çoğu niteliksiz çalışmalar yapıyorlar.
Evet,
ankeçilik yapıyorlar adeta.
Daha çok muhafazakar memurların sendikası.
Evet.
Böyle bir çalışma yapıyor olması da gerçekten güzel olmuş hocam.
Çok
İyi, güzel
çalışma.
Veriler yakalamışlar. Hocam eğitim öğretim dönemine başladık. Liseli öğrenciler, ilkokul öğrencileri dün itibariyle ders başı yaptılar. Biz onları başka bir programımıza konu edelim inşallah o kardeşlerimizi. Ama üniversiteli gençlere neler tavsiye edersiniz bizi dinleyen öğrencilerimize, kardeşlerimize? Bu 4 yıl, 5 yıl hazırlık sınıflarıyla beraber 5 yıl tıp fakültelerini istisna tutarsak ortalama 5 yılda hazırlık sınıflarıyla beraber mezun olunuyor üniversiteden, fakültelerden. Ne tavsiye edersiniz hocam? Ben de bu işlerle ilgilenen bir sivil toplum kuruluşu çalışanı olarak bazen şunlara şahit oluyorum, üzülüyorum. Öğrencilerimiz geldiği gibi gidebiliyorlar.
Evet.
Yani şu manada diyorum, görgü, kültür, bilgi açısından o 5 yıl sınavlara giriliyor, o ders kitapları okunuyor. Ama onlar da genelde sınıf geçmek için, not almak için yapılıyor o çabalarda. Bakıyorsunuz kültür açısından, görgü açısından işte İstanbul çok bir şey katmayabiliyor öğrencilere.
Tabii.
Ki bu kadar üniversite var. İşte açık öğretimdeki öğrencilerimizi saymazsak 3 milyona yakın örgün eğitimde okuyan öğrencimiz var. Ne tavsiye edersiniz? Nasıl değerlendirmeliler bu 4-5 yıllık süre zarfını?
Çok önemli tabii bu 4 yıl 5 yıl gençlik dönemleri, en verimli zamanları, hafızalarının güçlü olduğu zamanlar, kanlarının deli aktığı zamanlar, heyecanlı zamanları hakikaten. Büyük şehirlerde okuyorlarsa hem çok büyük imkanlara sahipler hem de çok büyük dezavantajlara sahip bulunuyorlar.
Evet.
Çünkü onların zamanlarını çalıp kendilerine göre yönlendirmek isteyen bir sürü kurumlar, bir sürü insanlar ve çevreler var. Ama onlar bu üniversite ortamında 5 yıl boyunca yararlanırlarsa çok kendilerini daha iyi bir düzeye taşıyarak gelecekte başarılı olabilirler. Bunun için de üniversiteyi bir bütün olarak düşünmeleri gerekir. Üniversiteyi sadece derse girip, hocadan not tutup veya fotokopiyle birisini alıp sınava geçip ondan sonra da diploma sahibi olmak gibi görmemeliler. Diploma sahibi olabilirler ama boş yetişebilirler.
Evet.
Çünkü üniversite birbirini besliyor çeşitli birimleriyle. Mesela kütüphaneler var her üniversitenin. Az ya da çok. Hakikaten ben mesela 7 sene Kütahya'da kaldım. Öğretim üyesi olarak orada kütüphanede çok yararlandım. Bazı kitapları oradan ODTÜ'nün kütüphanesinden istedim. Birkaç gün içinde bana geldi. İnternet imkanları var. Bütün üniversitelerin çok iyi imkanlar bunlar. Ondan sonra öğretim üyelerinden yararlanmaları, onların peşinde koşmaları, o işte hocalardan beklentiye girip ya hoca beni görsün, bana yardımcı olsun değil. Ya talebe ismini taşımak lazım. Talebe isteyen demek. Hocadan bilgi isteyen, yöntem isteyen, kütüphaneden kitap isteyen, derse girip ders isteyen, laboratuvara gidip yardım isteyen, bu çaba içinde olmalıdır. Onun dünyası bu çerçevede 5 yıl boyunca yürürse, şekillenirse çok şey kazanır. Yabancı dil öğrenmeli mutlaka. Bir tane doğudan, bir tane batıdan mümkünse.
Evet.
Öğrenirse ona çok şey katar bu. Dünyaya açılır. Dil sadece dil olarak değil, o dünyalara da açılmak, oralardan da takip etmek, okumak açısından büyük bir imkan. Türkiye'nin çok iyi imkanları var bugün hakikaten. Sürekli olumsuz şeyleri görmek yerine bu bahsettiğimiz çok olumlu şeyler, imkanlar var. Onlardan yararlanma, o çerçevede hareket etme. Sosyal sorumluluk projeleri önemli. Bunlar insanları sosyalleştiriyor, yetiştiriyor. Mesela İngiltere'de başbakan olanların hemen hepsi üniversitedeki kulüplerden gelen insanlardan oluştuğu söyleniyor.
Sosyal insanlar.
Sosyal insanlar bunlar. Kulüpler var, çalışmalar var. Bazı arkadaşlarımız mesela o dönemde çıkarılan dergilerde yazarak yazar oldular. Bazı arkadaşlarımız tiyatro faaliyetlerine katıldılar, tiyatrocu oldular. Bunlar bugün çok birçok açıdan öğrenciye imkanlar sunuyor. Zamanlarını efendim işte not alıp dersten sonra da kantine kaçıp kantindeki muhabbetlerle geçirmemeleri gerekir. Elbette insan kantinde de oturacak, çayını içecek, dinlenecek. Bu da bir parçası öğrenci hayatının. Ama bütünüyle bunlarla doldurmaması gerekiyor. Derse girdiği zaman derslere dinlemesi, soru sorması anlamama durumunda, uygulamalı çalışmalara katılması, devam kesinlikle çok önemli. Yani bütün bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bu 5 yıllık bir süreçte bu faaliyetlerden yararlanırsa, mücadele ederse, donanımlı hale gelirse çok şey hayatında katmış olur ve çok şey kazanmış olur. İnsanlar tabii ki Türkiye'de referans önemli ama referans hiçbir zaman her şey değil. Açık referans sayısı, herkesin referansları var. Ama bunlar içinde işte daha artısı olan insanlar, uyumlu olan insanlar, üretken olan insanlar tercih ediliyor. Bunlar da 5 yıllık çalışma sürecinde kazandıklarımızla yakından ilgili.
Evet. Aslında. Ne okumalarını hocam, son birkaç dakikamız, ne okumalı öğrencilerimiz? Genelde tabii bir meslek eğitimi aynı zamanda, evet, üniversite, evet, eğitimi, mesleki eğitim. İşte hukuk fakültesine geliyor, sadece hukuk metinleri okuyor. Edebiyat fakültesine edebiyat metinleri okuyor. Ya da mühendis olacağım diye hiç edebiyatla, tarihle, evet, evet, sosyal bilimlerle hiç ilgilenmiyor. Kitap okumuyor talebeler. Bu manada ne tavsiye edersiniz? Hani öğrencilerimize, bizi dinleyen öğrencilerimize ne okumalarını tavsiye edersiniz?
Vallahi şimdi orada tabii diyelim kitap isimlerini vermekten çok belki mühendisliği okuyan birisinin işte üniversitesinde kültürle ilgili bir şeye katılması, sempozyuma veya işte konferanslara gidip dinlemesi. Yani tıp okuyan birisinin sosyoloji bölümündeki bir konferansı gidip dinlemesi, takip etmesi, kendi toplumsal dünyasını ve dünyayı takip etmesi önemli. Yani bu konularla ilgili küreselleşme nedir, modernite nedir, işte İslami akımlar ne demek, bunlar hep tartışılıyor. Ama üniversiteyi okuyan birisi topluma gelecekte daha etkili bir kişi olarak, bir aktör olarak katılmak istiyorsa dünyanın bu meselelerini aydınlatan kitapları okumalı. En azından bunların ABC'sini okumalı. Yani sosyolojinin temel kavramlarını, perspektiflerini öğreten kitaplar, siyasetle ilgili böyle veya işte küreselleşmeyle ya da Türkiye, yani bu toplumda yaşıyorsun, bu toplumun tarihi, bu toplumun işte efendim
dini
yani bunları bilmek gerekiyor.
Evet.
Zaten bu toplumun en önemli varlığı, özü din. Dolayısıyla Türkiye'de dini doğru dürüst okumayan, bilmeyen bir üniversite mezununun yarın toplumda sosyal bir aktör olması mümkün değil.
Evet.
Yani. Evet. Olanların da zaten yaptığı hatalarla topluma karşı nasıl ne hale geldiklerini görüyoruz, evet, yani.
Tabii Yani din bilgisini, İslam bilgisini sadece bir argüman olarak kullanmak için değil, aynı zamanda ahlaklı bir yaşam için,
tabii,
dini referans alan,
anlamlandırmak için, kendine bir kimlik kazandırmak için. Yani Ali
okuma planıyla bunları.
Ali İzzet Begoviç'i okumak lazım, Mehmet Akif Ersoy'u okumak gerekir, Nurettin Topçu'yu okumak lazım.
Bir tefsir kitabı okumak lazım bir mesela,
İslam
değil mi hocam?
İslam
tarihini tabii bilmek lazım.
Bir tefsir.
Bir hadis külliyatı okumak lazım belki.
Evet, evet. Bunlar önemli açıkçası.
Hocam çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü Kırkambar programımızda Yükseköğretime Genel Bakış raporunu değerlendirdik. Eğitim Birsen Sendikası tarafından hazırlanan. Güzel değerlendirmeler yaptınız hocam. Çok
İnşallah,
teşekkür ederiz.
Öyledir.
Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz efendim. Hoşça kalın.